Bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Bu kitap başka. Orhan Kural, 1. kaset, 1. yüz. Beril Yayınları, 1. baskı, Ekim 2000. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Gülhan Canpolat. Orhan Kural 1950 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini Maarif Koleji'nde tamamlayarak yüksek tahsiline başladı. 1972 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi MMF Maden Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mayıs 1973'te burslu olarak okuduğu New York Columbia Üniversitesi'nde Maden Yüksek Mühendisi ünvanını aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nde akademik kariyerini devam ettirdi. Aynı zamanda tanınmış bir gezgin de olan Kural, bir 185 ülkeyi gezdiği için modern Evliya Çelebi olarak anılmaya başladı ve 1993 yılından itibaren gezi notlarını yayınlamaya başladı. Büyük dünyada küçük adımlar, dünya döndükçe, insan gezdikçe, bir gezginin dünyası, dünya kalemimin ucunda, Sibirya'dan Şili'ye ve gizemli coğrafyalar Kural'ın yayınlanmış gezi kitaplarıdır. Orhan Kural, çevre bilincini geliştirmek amacıyla ilk ve orta dereceli okullarda, üniversitelerde, belediyelerde, sanayi kuruluşlarında, askeri liselerde, huzur evlerinde, yaz okullarında, hastanelerde, siyasi parti merkezlerinde, değişik derneklerde ve halk açık yerlerde 500'den fazla konferans verdi. Gezileri ile ilgili 36 kişisel fotoğraf sergisi açtı. 30'a yakın ülkenin televizyonunda ve gazetelerinde haber oldu. Gezginler Kulübü Derneği Başkanlığı görevini de yürüten Orhan Kural, yurt içi ve yurt dışı gezilerine ve çevre bilinci yaymak adına mücadelesine hiç ara vermeksizin devam etmekte. Teşekkür. Bir eser kolay hazırlanmıyor. İyi bir ekip gerekiyor. Yurt dışına gitme hazırlığında olmasına rağmen kitap kapağını hazırlayan Vartan Paçacı'ya hiçbir maddi beklentisi olmadan yaşadığım bazı olayları usta tekniğiyle karikatürlere döken değerli dostum Muhittin Köroğlu'na, düzeltileri için Edebiyat Fakültesi'nin genç ve yetenekli araştırma görevlisi Enfel Doğan'a, bilgisayar başında sabahlara kadar çalışarak eserin dizgisini gerçekleştiren asistanım Adnan Çalışkan'a, gezilerimizi organize eden İstmir Turizm'e ve Müjdat Oğuz'a ve elbette bu kitap başka ile ilk eserini çıkaran Beril Yayın Evi'ne ve meslektaşım Reha Era'ya çok teşekkür ederim. Ön söz. Bilirsiniz, zaman zaman kitap fuarları ve imza günleri düzenlenir. Önlerinde kitapları, yanlarında çay bardakları, zaman zaman sigaralarının da dumanlarını etrafı üfleyen yazarlar masaların bir yanına dizilirler. Elbette böyle günlerde benim ziyaretçilerim bir Ayşe Kulin, bir Buket Uzuner, bir Orhan Pamuk, bir Firuzen kadar olmuyor. Ama gelenler de altı gezi kitabıma şöyle bir göz atıp burun kıvırarak hepsi de gezi kitabı mı diye sorarlar bana. Ben de bir suçlu gibi başımı öne eğip ince ve donuk bir sesle evet derim. Sonra da uzaklaşırlar. İşte belki de bu birikimle hep değişik türde bir kitaba imza atmak istedim. Roman, hikaye veya şiir kitabı bana ve yeteneklerime çok uzak geliyordu. Çok yaşayan mı bilir, çok gezen mi sorusuna farklı bir cevap verdim ve çok gezen, çok farklı şeyler yaşar diyerek anılarımı kaleme almaya karar verdim. Bu kitap gerçekten bir başka kitap oldu. İçinde çevre adına başımdan geçen ünlü isimlerin de yer aldığı ilginç olaylara, üniversite yıllarından kömür ve hava kirliliği mücadeleme kadar çok değişik konulara yer verdim. Tecrübeler paylaşılmalı ve yaşanan olaylardan ders alınmalı diye düşündüm. Sanırım kitapta kendi yaşantınızdan da bir şeyler bulacaksınız. İkinci bölümde ise ilginç bulacağınızı düşündüğüm altı gezi kitabımdan sizler için derlediğim ilginç gezi anılarıma yer verdim. Bugüne kadar 23 kişisel fotoğraf sergisi açtım. Biri İngilizce olmak üzere 4 kömür kitabının editörlüğünü yaptım. Ön sözünü 22 devlet veya hükümet başkanının yazdığı İngilizce Cole isimli eseri yurt dışına satarak ülkeme döviz kazandırdım. 6 adet gezi kitabı hazırladım. Türkiye'de en fazla konferans verme ve en çok ülkeyi görme rekorları da bende. Yıllardır matematik dersi veriyorum. 30 ülkenin görsel ve yazılı basınına haber oldum. Gezginler Kulübü Derneği'nin başkanlığını yürütüyorum. Bunların hiçbiri beni kendi ülkemde meşhur etmedi. Ta ki bir akşam Taksim'de tüm öğrencilere konferanslarda öğütlediğim vatandaşlık görevini yerine getirirken dayak yiyene kadar. O zaman bir kahraman oldum. O dönemde kestaneci bana bedava kestane, simitçi ise bedava simit veriyordu. Sargılı halde gittiğim sinemada herkes beni alkışlıyordu. İşte Türkiye gerçekleri. Sevenim var, düşmanım var, yeren var, öven var, bravo diyen var. Çünkü çizgi dışıyım, ancak iyi niyetliyim. Beni yargılamadan önce bir kez bu kitabı okuyun derim. Bakalım bu kitap ne kadar ilgi görecek. Kitap yayınlandığında başım tekrar derde girerse muhakkak daha iyi satar. Futboldan, pembe dizilerden ve televolelerden uzakta kitap okuyanlar benim için çok kıymetlisiniz. Dilerim eserimi beğenirsiniz. Sevgiyle kalın. Orhan Kural, Eylül 2000. İlkokul yılları. 9 Aralık 1950 tarihinde Nişantaşı'nda doğmuşum. 5 yaşındayken ailem beni Işık Lisesi'nin yuvasına yazdırmış. Bir hafta severek devam etmişim. Ancak daha sonra bir daha gitmem diye tutturmuş ve gitmemişim. Nedenini bir ay sonraki bir konuşmam sırasında ağzımdan kaçırmışım. O suyu ben dökmemiştim ki. İlkokulu Maçka İlkokulu'nda okudum. Müdüremiz Ebide Hanım idi. Edibe Dilemre. Okulumuz bir devlet okulu olmasına rağmen sevgili müdüremiz sayesinde İstanbul çapında bir üne kavuşmuştu. Başarılı bir yönetici, çalıştığı kurumun çehresini fevkalade değiştirebiliyor. Edibe Hanım bunun iyi bir örneğiydi. Ailemle birlikte zaten Maçka'da oturduğumuz için bu okula gidip gelmem çok kolay oluyordu. Bütün öğretmenlerimi çok seviyordum. Ama çok da çekiniyordum. İlkokul dönemiyle ilgili olarak şunu da çok net hatırlıyorum. Sonraları yaşamımda önemli bir yer tutacak olan maden fakültesi restore ediliyordu. Evden okula, okuldan eve yürürken işçilerin çalıştığını görürdük. Büyük ve beyaz blok taşlara çekiçle keskiye vurarak bana o günlerde garip gelen tok sesler çıkarırlardı. İşte bu sesler hafızamın çok derinlerinde yer etmiş, bugün bile hala bu sesler beni ilkokul yıllarıma taşıyor. O yıllarda da gezmek, görmek, tanımak en büyük tutkumdu. Bunu kesinlikle ve büyük bir hazla söyleyebilirim. İlkokul yıllarında anneme, bu yaşıma geldim, daha Avrupa'yı doğru dürüst görmedim demişim. Daha o zamandan gezgin ruhu taşıdığım ve bir gezgin olacağım belliymiş galiba. Özel okullar bugünkü gibi yaygın değildi o zamanlar. Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Kadıköy Marif Koleji dönemin en önemli devlet kolejleriydi. Ben bunların dışında bir okulun, Avusturya Lisesi'nin sınavına girdim. Önce kazandım. Başlayıp başlamamayı düşünürken Marif Koleji'ne girmeye de hak kazandığımı öğrendim. Ailem İngilizce eğitim almamı istiyordu. Artık nerede okuyacağım kesinleşmişti. Aile bireyleri. Dedem Fethi Akgün 22 yaşında bir subayken ailece tanıştıkları 15 yaşındaki anneannemle nişanlanmış, o sırada 1. Dünya Harbi devam ediyormuş. Dedemi Kafkas cephesine göndermişler. Ama açlık, soğuk ve tipi cephedeki tüm askerleri tek tek yok etmiş. Hareket edemeyen donarak ölüyormuş. Dedem çok büyük bir gayretle yürümeye devam etmiş ve sadece ayakları donmuş ve hayatı kurtulmuş. Kangren olduğu için dizlerinin altından iki ayağını da kesmek mecburiyetinde kalmışlar. Dedem bu olaydan sonra içi kan ağlayarak, nişan yüzüğünü zarfa koyarak nişanlısına bir not ile birlikte göndermiş. Genç yaşında hayatını sakat bir adam ile geçiremezsin. Nişanı bozuyorum. Sana saadetler dilerim. Nişanlısının cevabı dedeme yüzükle birlikte iletilmiş. Vatanı uğruna bacaklarını kaybeden bir gazi ile yaşamak benim için şereftir. Babam Halil Esat Kural matematik öğretmeni ve iyi bir yöneticiydi. İstanbul Milli Eğitim'de müdür muavinliğe, ardından İtalya Lisesi ve Amerikan Dershanesi'nde Türk Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Samsun'da, Bursa'da, İzmir'de, İstanbul Lisesi'nde ve son olarak da Kabataş Lisesi'nde öğretmenlik yaptı. Kabataş Lisesi'ndeki öğretmenlik dönemini hatırlayabiliyorum. Babam orada öğretmenlik yaptığından o okulda okumayı hiç düşünmemiştim. Babamdan her zaman çekinmişimdir. Otoriterdi, rahat konuşabilen bir insan değildi. Sinemaya gitmek için bile zor izin alırdım. Babam Yahya Kemal Beyatlı'nın çok yakın arkadaşıydı. Evimize de gelirmiş Yahya Kemal. Ben hiç anımsamıyorum. Ama babamın anlattığına göre kendisiyle rahat dostluk kurulamazmış. Yahya Kemal'in babama imzaladığı asık suratlı bir fotoğrafı evimizin duvarlarından yıllar yılı inmedi. Hatta evimize gelen bazı misafirler resme bakıp Esat Bey'in babası mı diye sorarlardı. O dönemde edebiyat toplantılarına babamla beraber Yahya Kemal Beyatlı, Profesör Doktor Cahit Tanyol, Profesör Doktor Mustafa İnan, Profesör Doktor Vehbi Eralp, Ahmet Hamdi Tanpınar, Profesör Doktor İhsan Şükrü Aksel, Salim Rıza Kırkpınar, Profesör Doktor Muzaffer Esat, Behçet Kemal Çağlar, Münir Nurettin Selçuk da gelirmiş. Babamın öğretmenliği çok sevdiğini sanmıyorum. Daha ziyade Amerikan dershanesindeki yöneticilikten hoşnuttu. Hatta en son Kabataş Lisesi'nde öğretmenken gözleri zayıf olduğu için dersinde öğrencilerin kopya çektiği söylenirdi. Bugünlerde neredeyse tümüyle görme yeteneğini kaybetmiş durumda maalesef. Detayları göremiyor ve tabii okuyamıyor. Kaldı ki okumayı çok severdi. Televizyon izleyemiyor, ancak radyo dinliyor. Hele bir hiç oynayamamak. İşte onu en çok yıkan belki de bu oldu. Çünkü hayatı boyunca hep briç oynamak üzere kulübe gitmiş ve briç arkadaşlarıyla buluşmuştu. Zaten görmemeye başlaması da bir briç oyunu sırasında olmuş. Atar damarlardan birisi bir kan patısıyla birdenbire tıkanmış. Babamın aşırı otoriterliği nedeniyle bana daha çok yardım eden ve beni anlayan hep annem olmuştur. Çocukluğumda anneme çok düşkündüm. Hala da öyleyim. Annemle birbirimize hep yakın olmuşuzdur. Annem Suat Akgün, Kural, Cağaloğlu'nda İstanbul Kız Lisesi'nde okumuş, hep okul birincisi olmuş. Bundan dolayı üniversitenin istediği bölümüne ilk sırada girebilmiş. Aslında hukuk fakültesini tercih etmiş ama evlenince babam izin vermemiş. O yüzden üniversiteyi bırakmak zorunda kalmış. Daima ailesini, yani bizleri düşündü ve kendi yaşantısından fedakarlık ederek bizleri hiçbir şeyden yoksun bırakmamaya çalıştı. Kardeşimi kaybedince evden uzaklaşmak ve kendini oyalamak için bir süre Maçka'da İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesi kütüphanesinde çalıştı. Canımdan çok sevdiğim tek evladım Nil'i baştan beri bir anne şefkatiyle büyüttü. Beni hayata bağlayan, hiçbir zaman üzmeyen ve bu yıl Üsküdar Amerikan Koleji'nden mezun olan tek kızım Nil Kural'a mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum. 8 yıl süren tek evliliğimden, eski eşim Doktor Nülüfer Ulukol'dan ve ayrılık nedeninden bahsetmeyi uygun bulmuyorum. Kaybettiğim kardeşim Mehmet Kural. Kardeşim Mehmet Kural ile aramızda 5 yaş fark vardı. Ben üniversitenin 2. sınıfında Ayaz Ağa'da topografyada kampındayken maalesef bir trafik kazasında öldü. Yıl 1970. Celaliye'de yazlık evimiz vardı. E5 karayolunda bir Alman bisikletiyle gitmekte olan kardeşime arabasıyla çarpıyor. Hastaneye kaldırılırken tek kardeşim Mehmet kan kaybından ölüyor. Meğer adamın arabasının frenleri tutmuyormuş. Üstelik de alkollüymüş. Bütün bunlar ortadayken nasılsa serbest kalmış. İstanbul'a gelerek bir uçağa atladığı gibi Almanya'ya kaçmış. Cezalandıramadık. Kardeşim Mehmet öldüğünde 15 yaşındaydı. Benim mezun olduğum Maarif Koleji'nde okuyordu. Orta sondaydı. Mehmet'le birbirimize pek benzemezdik. O çok hareketliydi. Esprili ve hayat doluydu. Sarışın bir çocuktu. Okulda başarılı bir öğrenci değildi. Ama sınıfta da kalmazdı. Aynı anda 2-3 kızla flört eder, gününü yaşamayı severdi. Belki de öleceğini hissettiği için kısa ömrünü doyasıya yaşamak istedi. Bir zamanlar Kadıköy Marif Koleji vardı. Marif Koleji'ne gideceğim kesinleşmişti ama bu kolejin benim için bir dezavantajı vardı. Okul leyl, yani yatılıydı. Çaresiz başladım. Geceleri uyuyamazdım çünkü başkalarıyla aynı odayı paylaşmaya hiç alışık değildim. Alışamadım da. Askeri koğuşu gibiydi yatakhane. İki katlı ranzalar ve onların aralarında çirkin, kimisi metal, kimisi tahtadan, şekilsiz dolaplar vardı. Akşam belirli bir saatte çıkıp gidenler sadece okulun çalışanlarıydı. Her çarşamba günü annem beni okuldan alıp Kadıköy'deki sinemalara götürürdü. Çocukluğumun sinemalarına Süreyya, Kent, film hiç bitmesin isterdim. Sinema sonrası gezerdik, bir pasta yerdik. Sonra beni yeniden okula bırakırdı. Yani hafta içi bitmesini hiç istemediğim bir günlük özgürlük. Sonra yine tutsaklık. Böylece 3 uzun yıl geçti. Gerçi öyle sert, kaşları çatık, akşamları yoklamalan öğretmenlerimiz yoktu. Zaten hiç disiplin sorunum olmadı. Ama yine de yatılı hayatı hiç mi hiç sevmedim. Bu arada bizi korkutan şeyler de vardı. Örneğin o zamanlar akşamları tek başımıza deniz kenarında yürümeye çekinirdik. Arka bahçemiz çok ıssız ve karanlıktı. Kim derdi ki bir gün ayaklar altında kalacak o güzelim ağaçlarla dolu yemyeşil arka bahçemiz. Hey gidönü günler hey. Korktuğumuz bir başka şey komşumuz Saint Joseph Lisesi'nin duvarlarının arkasındaki köpeklerdi. Devamlı havlarlardı. Ayrıca yine bu komşu okulun papazlarını görmek de her nedense bizi ürkütürdü. Öğrenimimin ilk yılında okulumuzdaki sınıfların ortalama mevcudu 25 kişiydi. Öğretmenlerimizin büyük bir kısmı Amerikalıydı. Marif Koleji, Kadıköy Anadolu Lisesi olduktan sonra öğrenci sayısı arttı ve bence okulumuzun o samimi havası da sona erdi. Sonraları Kadıköy Anadolu Lisesi'ne konferans vermek için birkaç kez gittim. Hem konferans vermeye hem de çocukluğumuzun izlerini aramaya ve gençlere anılarımı anlatmaya. Ortaokulun son sınıfına geldiğimizde bir karar alındı ve okula kız öğrenciler de kabul edildi. Benim için çok sevindirici bir karardı. Çünkü bu sayede gündüzlü öğrencilik gündeme gelmişti. Ama bundan yararlanabilmek için birinci şart Kadıköy yakasında oturmaktı. Biz ise Maçka'da, yani İstanbul yakasında oturuyorduk. Ben gündüzlü olmak istiyorum diye bir gün tutturmaya başladım ki tabii sonunda annem dayanamadı ve okula geldi. O zaman müdür yardımcısı aynı zamanda beden eğitimi öğretmenimiz olan Teoman Bey'di. Teoman Tuncer. Annem onunla konuştu. Durumu anlattı. Teoman Bey de bu okulda birinin gündüzlü olması gerekiyorsa o da Orhan'dır. Çünkü yatılı hayata hiç alışamadı. Kural dışı olarak kabul ediyorum dedi. Dedi demesine de gündüzlü olmak öyle kolay değil. Her sabah 8-15 vapuruyla Karaköy'den Kadıköy'e geçiyorduk. 16-30 vapuruyla da geri dönüyorduk. O zamanlar öğrenci servisleri yoktu. Bazen sabahın altında yola çıkıyordum. Önce akaretlere kadar yürüyor, oradan genellikle dolu bir otobüsle binip Karaköy'e geliyordum. Sonra da vapur. Ama hep 8-15 vapuru. Bir de Salvo, Selim Levent vardı. Benimle birlikte gündüzlü olan. Gide gele biz aynı yolu paylaşanlar çok yakın arkadaş olduk. Birbirimizle kaynaştık. Vapurda çok güzel zamanlarımız geçti. Zaten o zamanlar sevgi vardı, saygı vardı. Hep aynı yolu paylaşan yolcular olarak birbirimizi tanırdık. Üstelik İstanbul'un nüfusu azdı ve göç bu denli yoğun değildi. Marif Koleji'ndeki sınıf arkadaşlarımın arasında bugünün ünlülerinden Bülent Ortaçgil vardı. Okulumuzun orkestrasının vazgeçilmez bir parçasıydı. Dikkatli, çalışkan ve titiz bir öğrenciydi. Beraber mezun olduk. Mazhar Alanson'da Ankara Koleji'nden gelmişti. Bir yıl benim yanımda oturdu. Sınavlarda benden yardım alırdı. Çünkü ben okulun çalışkanları arasındaydım. Mazhar'la yıllar sonra bir gün karşılaştığımızda kendisine o günleri hatırlattım. Sadece güldü. Okulun öğrencileri arasında Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sonradan kaybettiğimiz oğlu Raif Denktaş da vardı. Okulda en sevdiğim ders tarihti. Hiç unutmuyorum. Tarih hocam Vedia Hanım'dı. Vedia Çopurlar. Bu dersten o kadar çok gönüllü olarak sözlüye kalmak isterdim ki. Sonunda hocam, Orhan, not istiyorsan eğer tam not vereyim sana. Kalkma, seninle vakit kaybetmeyeyim, derdi. Ben de, yok hocam, tahtada tarih sorularını yanıtlamanın zevki başka, derdim. Evet, tarihi çok severdim. Coğrafyayı da severdim. Bir ara Ali Yakın adlı çok sert bir coğrafya hocası gelmişti. Bir zamanlar Maarif Milli Eğitim Müdürlüğü yapmış, anlatılanlara göre sonra da bizim okula atanmıştı. Yani attan inip eşeğe binmiş sayılırdı. Onun için kızgındı, dargındı. Belki de bu yüzden zor bir hocaydı. Çok korkardık ondan. Hatta bir gün coğrafyam çok iyi olduğu halde beni sözlüğe kaldırdığında heyecandan bayılmıştım. Revire kaldırmışlar beni. Türkçe öğretmenimiz rahmetli Salim Rıza Kırkpınar'ın eşi Nuriye Kırkpınar yakın bir aile dostu olarak daima bana ve rahmetli kardeşime kanat gelmiştir. Okul müdürümüz Vehbi Güney'in yöneticiliği hakkında yorumda bulunamıyorum. Ama çok iyi bir matematik hocasıydı. O da sertti. Ondan da çok çekinirdik. Bizleri sabah 6'da kaldırır ve matematik çalıştırırdı. Biz öğrencileri bugün bize verdiği matematik ve disiplin bilinci nedeniyle ona çok şey borçluyuz. Niçin mi? Bence matematik tüm yaşamımın başarı anahtarıdır. Matematiğim her zaman iyiydi. Ben ifademin eğer düzgünse düzgün olmasını edebiyat dersine değil, matematiğimin iyi olmasına borçluyum diyebilirim. Matematiği iyi olan birinin resim ve müzikte de başarılı olacağına inanıyorum. Konservatuarda okuyan bir öğrencim vardı. Julie'de matematik dersi alıyordu benden. Evet, matematik dersi. Çünkü konservatuarda şarkılara giriş çıkış zamanlamalarında zorlanıyordu. Belki sesi iyiydi, yeteneği de vardı. Ama maalesef ilkokuldan başlayan matematik bilgisinden yoksundu. Meşhur Matematikçiler adlı bir kitap okumuştum. Bu kitapta Thales, Öklit, Euler gibi matematik bilimine yaptıkları katkılarıyla tanıdığımız dehaların sadece matematik alanında değil, biyoloji, tıp, astronomi, felsefe, mantık, coğrafya, fizik ve kimya gibi dallarda da çok başarılı oldukları anlatılıyordu. Çünkü matematiksel bilgi ve düşünme tarzına sahip olan birinin her bilim dalında başarıyı yakalaması doğaldır. Ne yazık ki bugün bile matematiğin toplumsal yaşamdaki rolü öğrencilere iyi öğretilemiyor, anlatılamıyor. Bu nedenle öğrenciler matematikten korkuyor ve ne işe yaradığını bilmeden, sevemeden çalışıyorlar. Dikkat edin, kimi sanatçıların sanat yönleri kuvvetli olmasına rağmen matematik nosyonları zayıf olduğu için başarıları ve şöhretleri çok kısa süreli olmuştur. Cüneyt Arkın, Erol Evgin, Barış Manço ve daha niceleri yüksek öğrenimde edindikleri matematik bilgisiyle yaşamlarınca bence doğru kararlar almış, tutarlı adımlar atmışlardır.